Öteki Tarih cilt 2, 3. ayrım sayfa 40. 1915 sonbaharında hükümetin Samsun'daki bazı köylere Balkanlardan gelen Müslüman göçmenleri yerleştirmek istemesi ve köylüler karşı çıkınca hükümet kuvvetlerinin üç köyü ateşe vermesi üzerine bölgede eli silah tutan Rum gençleri örgütlemişlerse de Rus donanması 4 Nisan 1916 tarihinde Yomra'yı topa tutuncaya kadarki dönem esas olarak sessiz geçmişti. Trabzon metropoliti Hristos ise Germassos'un aksine Anadolu'daki Rum topluluğunun Türk topluluğuyla işbirliği yaparak barışçıl bir şekilde ilerleyebileceğine ve birlikte yaşamanın kaçınılmaz olarak Rum ögesinin üstünlüğüne yol açacağına inanan ademi merkeziyetçi şahsiyetlerden biriydi. Nitekim göreve seçilir seçilmez Türklerle iyi geçirme konusunda kendi topluluğuna yönelik yoğun bir propaganda kampanyası başlatmış, 1914 seferberliği sırasında Trabzon valisi Cemal Azmi Bey ile görüşerek şehrin silah altına alınan Rum halkının Trabzon'da sivil işlerde görevlendirmesini sağlamış ve böylece 1915'te Rumların tehcire ve kırıma uğramasını önlemişti. İlişkilerin ne düzeyde olduğunu ve Ruslar 18 Nisan 1916'da Trabzon'u işgal ettiğinde yaşanan gelişmeleri babası 1917 Bolşevik devriminden sonra Batum'da kurulan Pontus Parlamentosu üyesi olan Yorgo Andreas şöyle anlatır. Bu parantez içinde Trabzon'un düşmesi kesinleştiği için Türk yönetimi Başbikos Kristanhos'u ve Rum ileri gelenlerini çağırdı. Kenti onların eline teslim etti. Kaçma olanağı olmadığı için orada kalan kentin yoksul Müslümanların kaderini de bu insanlara emanet etti. Tarihi bir gündü. Trabzon valisi Mehmet Cemal Azmi ve Jön Türk hükümetinin Trabzon temsilcisi Ali Rıza, kenti Başpiskopos Kristanos başkanlığındaki geçici bir yönetime bıraktı. Kısa bir devir teslim töreninden sonra Vali Azmi, Kristanos'a şöyle dedi. Bu memleket Rumlardan aldık, şimdi Rumlara iade ediyoruz. O gün Ruslar Trabzon'a girdiklerinde karşılarında bir Türk yönetimi değil, Rum yönetimi buldu. Rıza Nur ve Vasil Usta. Ancak Ruslar Osmanlı ordusunun ardında ikinci bir cephe açmak için Bafralı Rumları silahlandırmaya başlamış, halk arasında Vasil Usta olarak tanınan Vasilis Antrapolos, Temmuz ayında adamlarıyla Sivas'ta bir askeri hapishaneyi basarak bir Rus generalini kaçırmıştı. Bu hareketiyle Rusların sempatisini kazanan Vasil Usta yanında 10 adamıyla Trabzon'a geldi ve buradaki Rus istihbaratıyla temas kurdu. Bir Rus torpidosu ile Samsun'a çıkarılan ve burada Rum çeteleri kurarak Türkleri oyalamakla görevlendirilen Vasil Usta, 1917 sonbaharında Çarlık rejiminin yıkılmasını takiben Rusların çekilmeye başlaması üzerine inisiyatifi ele aldı ve civardaki Türk köylerini basarak Rumlara eziyet eden kişileri öldürmeye başladı. Ancak hükümet kuvvetlerince köşeye sıkıştırılınca 9 adamıyla Trabzon'a sığındı ve savaşın sonuna kadar orada kaldı ve orada öldü. Ancak azılı bir Türk milliyetçisi, parantez içerisinde daha doğrusu ırkçısı olan Sinop milletvekili Doktor Rıza Nur bile anılarında Vasil Usta için Sinop'un Müslümanı, Rum'u, erkeğe, kadını kendisine hürmet ederdi. Şahsen pek iyi adamdı. Fakirlere Müslümandır demez bakardı. Öldüğünde Rumlar kadar Türkler de ağladı diyecekti. Giresun'daki eski belediye başkanı Kaptan Yorgun'un oğlu Konstantin Konstantinidis, Bolşevik devriminin önderi Lenin'in halkların kendi kaderini tayin hakkı yolundaki tezlerinden cesaret alarak 4 Şubat 1918'de Marsilya'da çeşitli ülkelerden Pontus temsilcilerini bir araya getiren tüm Pontuslular Kongresi'ni topladı. Kongre, Bolşevik liderlerinden Leon Trotski'ye bir telgraf çekti. Telgrafta Sovyet Rusya'nın Sinop'tan Batum'a kadar uzanan bölgede bağımsız bir Pontus devletini desteklemesini isteniyordu. Ancak Bolşevikler bu çağrıya yanıt vermediler. Bu sırada Rus işgaliyle birlikte daha önce Osmanlı hükümetleri tarafından yerlerinden sürülen ve bir kısmı Rusya'ya geçen Rumlar geri gelmeye başlamış ve Rum çeteleri Samsun, Merzifon, Amasya bölgelerinde örgütlenmeye devam etmişlerdi. Hatta 1918 yılının Kasım ayında çeteler Merzifon yöresindeki bazı Türk köylerini yağmalamışlardı. Hamdi adlı bir teğmenin askerleriyle dağa çıkması ve Türk köylülerini örgütlemeye başlaması üzerine İtilaf Devletleri, İstanbul'daki hükümeti durumu kontrol etmemekle, dolayısıyla Mondros Mütarekesini ihlal etmekle suçlamışlardı. Mustafa Kemal'in sahneye çıkışı. İşte 19 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal'in esas görevi mütarekeyi tehlikeye düşüren bu çatışmaları önlemekti. Bu dönemi Kutsal İsyan adlı romanında anlatan Hasan İzzettin Dinamo'ya göre Mustafa Kemal Samsun'dan Havzi'ye gelir gelmez bölgenin namlı kabadayılarından Topal Osman'ı ile görüşmüş ve Pontus belasından kurtulmayı Topal Osman'ın tecrübeli ellerine bırakmıştı. Topal Osman da siz hiç merak etmeyin paşam. Bu Pontus Rumlarını öyle bir tüslü vereceğim ki hepsi mağaralarda eşek arısı gibi boğulacak demişti. Topal Osman o tarihlerde İstanbul Divanı Harbi tarafından Ermeni kırımındaki suçlamalardan dolayı aranıyordu. Muhtemelen Mustafa Kemal'in ricası ile Temmuz 1919'da Osman Ağa hakkındaki tutuklama kararı Vahdettin tarafından kaldırıldı ve Topal Osman Trabzon valisi Cemal Azmi Bey ve Giresun mutasarrıfı gibi yerel yöneticilerin itirazına rağmen Trabzon havalisinde Pontus Rumları temizleme işine başladı. Falih Rıfkı'ya göre Topal Osman basılan her Türk evine karşı üç Rum evini basmak, mezarını kendi kendine kazdırıp diri diri adam gömmek, vapur kazanlarında kömür yerine canlı canlı adam yapmak gibi zulüm ve işkencelere bölgeyi Rumlardan tamamen temizlemişti. Rıza Nur Topal Osman'a Rum köylerinde taş üstünde taş bırakma demiş, o da öyle yapıyorum ama kiliseleri ve iyi binaları lazım olur diye saklıyorum karşılığını vermişti. Rıza Nur'un onları da yık, hatta taşlarını uzaklara yolla, dağıt, ne olur ne olmaz, bir daha burada kilise vardı diyemesinler demesi üzerine, sahi öyle yapalım, bu kadarını akıl edemedim diyecekti. Bunlar olurken Pontuslular Yunanistan'dan yardım istediler ama Venizelos hükümeti onlara cevap bile vermedi. Çünkü Venizelos'un Ege ve Trakya gibi daha somut ve gerçekçi hedefleri vardı. Sovyet Rusya ise İtilaf Devletleri'ne karşı savaşan Kemalist hareketle yakınlaşma politikası uyarınca Batum'daki Pontus çetelerini dağıttığı gibi bunların liderlerini de Kemalistlere teslim edecekti. Daha sonra İtilaf Devletleri'nden umudunu kesen Trabzon Metropoliti Hristos Santos rotayı içeriye çevirerek ve Kemalistlerle İstanbul arasındaki köprü görevi gören Sadrazam Ahmet İzzet Paşa ile bir protokol imzalayacaktı. Buna göre bölgedeki kilise ve Rum okullarının statüsü olduğu gibi korunacak, özel hukukun özerkliği garanti edilecek, idari mahkemeler ortaklaşa oluşturulacak, yerel meclislerde ve jandarmada iki topluluğa eşit pay verilecek, Rumca ikinci resmi dil olarak tanınacaktı. Hristantos bu metnin bir kopyasını Mustafa Kemal'e ulaştırması için iddiaçların önde gelenlerinden Kara Vasıf Bey'e de vermişti. Ancak hem Türk tarafı ilgilenmediği hem de olayların kontrolden çıkmasını istemeyen Venizelos tarafından onaylanmadığı için bu adımların ardı getirilemedi. Pontus meselesinin sonu. Yunanistan'da 30 Eylül 1920'de bir maymunun ısırdığı Kral Aleksandros bir ay sonra ölmüş, Venizelos hanedan bunalımından içtiğinde yapılan seçimlerde iktidarı kaybetmiş. 19 Aralık'ta Alman yanlısı Kral Konstantinos Atina'ya dönmüştü. Komuta kademelerindeki dağınıklık Anadolu'daki Yunan ordusuna yansımış ve 6-11 Ocak 1921'de 1. İnönü mevkiinde Yunan ordusunun geri çekilmesiyle birlikte Ankara'nın eli güçlenmişti. 16 Mart 1921'de Bekir Sami, parantez içinde Kunduh Bey, Sovyet Rusya ve İngilizlerle anlaşmalar imzalayınca Pontus hareketlerinin parantez içinde elbette Anadolu'daki Yunan güçlerinin de kaderi belli olmuştu. Bu tarihten itibaren Ankara hükümeti Pontus Rumlara karşı tutumunu iyice sertleştirdi. Şubat ayında Samsun ve Bafra eşrafından bir grup tutuklandı. Rum gençlerinin bu sefer de Ankara'nın amele taburlarının alınması için tamim çıkarıldı. Katılmayanlar tutuklanmaya başladı. Nisan'da Sakallı Nurettin Paşa komutasındaki merkez ordusu Bafra bölgesindeki Rum çetelerine karşı ilk operasyonu başlattı. Haziran ayında Yunan kravözörü Kilkis'in İnebolu'yu bombalaması üzerine Ankara bölgedeki tüm Rumların iç bölgelere sürülmesine karar verdi ve Samsun, Bafra ve Alaçan bölgelerinden ilk kafileler yola çıktı. Kafileler yolda Topal Osman'ın çetecilerin saldırıları altında büyük can kaybı verdi. Ancak harekatın komutanı Sakallı Nurettin Paşa 1921 baharında patlak veren Koçgiri Kürt isyanını bastırırken kanunsuz uygulamalar yaptığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görevinden alındıktan ve 8 Şubat 1922'de merkez ordusu da lağvedildikten sonra Pontus hareketinin yürütme görevi Cemil Cahit Bey komutanlığındaki 10. Fırka'ya verildi. Asker ve teşkilat bakımından güçlendirilen fırka, ordunun önünden kaçarak Harput ve Malatya bölgesindeki dağlara sığınan son çetecileri de temizleyerek 1923 Şubat'ında Pontus meselesine resmen nokta koydu. Mustafa Kemal'in 1927'de Nutuk'ta anlattıklarından başlayarak günümüze kadar gelen Türk resmi tezi esas olarak 1922'de Matbuat ve İstihbarat Matbaası tarafından basılmış Pontus meselesi adlı propaganda kitabındaki tezlerin tekrarlanmasından ibarettir. Yunan kaynaklarına göre ise 1914-1923 arasında 300 bin Pontuslu Rum hayatını kaybetmiş, Stefanos Yeresimos'un hesaplamalarına göre 1916-1923 arasında Rum kaybı 65-70 bin arasındaydı. Genelkurmay rakamlarına göre aynı dönemde Rum çeteciler tarafından öldürülen Türk sayısı ise 1817 idi. Sayıların da gösterdiği gibi Pontus Rumları milliyetçilik ideolojisinin baştan çıkarılıcılığına kapılan, karşısındakinin gücünü küçümseyen, kendi gücünü ve uluslararası desteği ise abartan, üstüne üstlük toplumları örgütlemeyi beceremeyen hayalperest liderlerin kurbanı olmuşlardı. Özet kaynakça. Cumhur Odabaşı Trabzon 1869-1933 yılları yaşantısı İlk San Matbaası 1980. Sabahattin Özel Milli Mücadele Trabzon İş Bankası Kültür Yayınları 2012. Yorgo Andreas Gizli Din Taşıyanlar Belge Yayınları 1999. A. Faik Hürşit Günday Hayat ve Hatıralarım Çelik Cilt Matbaası 1960. Stefanos Yeresimos, Türk-Yunan İlişkileri, Mitler ve Gerçekler, Türk-Yunan Uyuşmazlığı yayını hazırlayan Sedat Vaner, Metis Yayınları 1989. AGY Pontus Meselesi, Toplum ve Bilim, 43-44, Güz 1988, Kış 1989, sayfa 35-76. Mustafa Kemal İttihat Terakki Cemiyeti üyesi miydi? Resmi tarihçiler bu konuyu konuşmayı çok sevmese de Mustafa Kemal'in İttihat Terakki Cemiyeti üyesi olduğu ancak Enver Paşa ile çekişmesi yüzünden kenarda kaldığı konusunda artık şüphe yok. İttihat Terakki Cemiyeti ve Milli Mücadele'nin önderlerinden Ali Fethi, parantez içinde Okyar Bey, kendisinin ve Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girişini şöyle anlatır. Benim cemiyete girişim Manastır Kolordusu'nda vazifeli İsmail Hakkı Bey aracılığı iledir. Enver, Cemal Beylerle daha sonra Şam'daki vazifesinden Selanik'e gelen kol ağası Mustafa Kemal'in girişleri de aynı kanaldan oldu. Benim Mustafa Kemal'in, Cemal'in ve diğer bazı arkadaşların ordu kurmay kadrosunun kilit noktalarında oluşumuz, subaylar arasında cemiyetin benimsenmesine geniş ölçüde yardım etti. Bir başka iddiatçı Hakkı Baha, parantez içinde Pars, Bey'e göre ise Mustafa Kemal'in İttihat Terakki Cemiyeti'ne 29 Ekim 1907'de Hakkı Baha'nın Selanik'teki evinde yemin ederek üye olmuştu. Üyelik numarası ise 322 idi. Milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal'in en yakınlarından olan Faik Rıfkı, parantez içinde Atay'a göre de Mustafa Kemal 1909'daki İttihat Terakki Cemiyeti Kongresi'ne Bingazi, parantez içinde veya Trabluskarp delegesi olarak katılmıştı. Kendisi de İttihat Terakki Cemiyeti üyesi olan İsmet, parantez içinde İnönü Bey, Mustafa Kemal'in İttihat Terakki Cemiyeti nüfusları arasında Fethi Bey'le beraber ayrı bir grup teşkil ettiğini iddia eder. Şevket Süreyya, parantez içinde Aydemir, Mustafa Kemal'in Selanik Şubesi'nin yöneticisi olduğunu, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı sırasında sekreteri olan tarihçi Yusuf Hikmet, parantez içinde Bayur ise daha ileri giderek İttihat Terakki Cemiyeti'nin genel merkez üyesi olduğunu ileri sürer. Mustafa Kemal bu iddialar hakkında konuşmaz ama Ekim 1918'de İttihat Terakki Cemiyeti'nin kapatılmasına karşı tedbir olarak kurulan Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası'nın yayın organı olan Minber Gazetesi'nde mensup olduğum İttihat ve Terakki için öylesine çirkin ve haksız bir neşriyat başlamıştı ki bunları cevapsız bırakmak ve sükutla karşılamak mümkün değildi diye yazması, 1919'da Pera Palas'ta görüştüğü İngiliz istihbarat görevlisi Rahip Frewe, başlangıçtan çok zaman sonrasına kadar ben de bu cemiyet içinde bulundum demesi ya da 15 Nisan 1923 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde çıkan bir mülakatında vaktiyle zaten birçoğumuz o cemiyetin müessisi, parantez içinde kurucusu veya azasından, parantez içinde üyesi bulunuyorduk demesi bu iddiaları doğrular niteliktedir. Teceddüt Fırkası ve Karakol. Mustafa Kemal ile İttihat Terakki Cemiyeti ilişkileri Mondros Müteahhitesi'nden sonra yeni bir merhameliğe girmişti. Mondros Müteahhitesi'nden sonra yeni bir merhaleye girmişti. İddialara göre Mustafa Kemal'in milli mücadelenin başına geçirilmesi iddiaçı kadroların kararı sonucu olmuştu. Dönemin tanıklarına göre İttihat Terakki Cemiyeti'nin içinden bir bölüm Mondros Müteahhitesi'nin 10 gün kadar sonra bir kongre toplamış ve teceddüt fırkasını kurmuştu. Cavit Bey'in deyimiyle İttihat Terakki Cemiyeti yeni bir atla vaftiz olmuştu. Celal Bey ve Ahmet Faik, parantez içinde Barutçu gibi önde gelen iddiaçılar bu oluşuma karşı çıkmışlar. Asıl İttihat Terakki Cemiyeti'ne bağlılıklarını belirtmişlerdi. Yeni partide iktidarı Enver Paşa'ya muhalefet eden kanat ele geçirmişti. Bunlar arasında Mustafa Kemal de vardı. İddiaççı önderler 1-2 Kasım 1918 gecesi ülkeyi terk ederken Talat Paşa, Kara Kemal ve Kara Vasıf beylere bir gizli örgüt kurma emri vermişti. İlk toplantısını 5 Şubat 1919'da avukat Refik İsmail Bey'in Sultanhamam'daki yazıhanesinde yapan örgütün başkanlığına Boğaz Komutanı Galatalı Şevket Bey seçilmişti. Örgütün adı Baha Sait Bey'in isteği üzerine Kara Vasıf Bey ve Kara Kemal'in adlarından esinlenerek Karakol veya Karatire Kol olmuştu. Teşkilat-ı Mahsusa'dan Yenibahçeli Şükrü'ye göre Karakol, Mustafa Kemal'i siyaset-i âliyeyi idare etme görevine, Karakol'un 5 albayından biri olan İsmet Bey'i ise cephe kumandanlığına uygun görmüştü. İkili bu teklifi Tokatlayan Han'da Mustafa Kemal'in Şiş'teki evine kadar yürürken konuşmuşlardı. Mustafa Kemal teklifi kabul etmiş, İsmet Bey ise reddetmiş, onu Anadolu'ya geçirmek için 3 gün bir ev hapsederek baskı yapmak gerekmişti. Enver Paşa'nın amcası Halil, parantez içinde Kut Paşa, İttihat Terakki Cemiyeti'nin milli mücadelenin lideri olarak kendisini düşündüğünü ancak Enver'le akrabalığı dolayısıyla bunu kabul etmediğini söyler. Fethi Bey ise İttihat Terakki Cemiyeti'nin liderlik için kendisine uygun bulduğunu ima eder. Ona göre 10 Mart 1919'da İngilizlerce tutuklanarak Malta'ya gönderilmesi üzerine liderlik hakkı Mustafa Kemal'e geçmişti. Gerçekten de 25 Mayıs 1919'da Samsun'dan Erzurum'a geçen Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne katılımı sorunlu olmuştu. Mustafa Kemal ile birlikte kongreye gelenlerden Kara Vasıf da muhtemelen Karakol'un temsilcisi olarak oradaydı. Ama bir dizi olaydan sonra Mustafa Kemal kişisel olarak öne çıkmayı başaracaktı. Sivas'ta ilk hesaplaşma. 4-11 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi sırasında Kara Vasıf'ın kendisine Karakol Teşkilatı'nın nizamnamesini sunması üzerine Mustafa Kemal, sizlerin maksatı mülga, parantez içinde kaldırılmış İttihat ve Terakki'yi ihya etmektir. Bu surette iktidarı ele geçirmek istiyorsunuz, bunların farkındayım. Sizin gizli başkumandanınızın adını da söyleyeyim, bu Enver Paşa'dır demişti. Bunun üzerine Kara Vasıf da "Hayır paşam, yanılıyorsunuz. Bizim başkumandanımız sizsiniz." diye cevap vermişti. Bu konuşmanın anlamı Mustafa Kemal'in İttihat Terakki Cemiyeti ile ilişkili görünmeyi istemediğiydi. Buna rağmen İttihat Terakki Cemiyeti Mustafa Kemal'in liderliğinin hayati olduğunu fark etmiş gibiydi. Nitekim Talat Paşa Berlin'den gönderdiği talimatta "Bundan böyle başkumandanınız Mustafa Kemal Paşa'dır. Onun açtığı bayrak altında birleşiniz." diyecekti. Ancak Mustafa Kemal 2 Ekim 1919'da kurulan Ali Rıza Paşa kabinesi, Anadolu ile ilişkileri kurmak için Sivas'ta oluşturulan heyeti temsiliyenin iddiaçılıkla ilişkisi var mı diye sorduğunda iddiaçıları korumaktan geri durmadı. Başta hareketin iddiaçılıkla hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyecek, daha sonra iddiaçılık düşmanlığını doğru bulmadığını, iddiaçıların yönetiminde ülkeyi yıkıma götüren küçük bir topluluk dışındakilerin yansızlığını korumuş, kötülüğe alet olmamış namuslu insanlar olduğunu uzun uzun anlatacaktı. Ali Rıza Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa katılmasına neden olanların kovuşturulması talebi ise, savaşa girmemenin mümkün olmadığını, dolayısıyla harp mesulü aramanın mantıksız olduğunu söyleyerek savuşturmuş, savaş sırasında işlenen her türlü cinayetin faillerinin yargılanması konusunda söz vermekten kaçınmıştı. Ancak Mustafa Kemal bu tarihten sonra adım adım iddiaçılarla ilişkisini kesti. 11 Ocak 1920'de Karakol'un kurucularından Baha Sait Bey'in bütün Anadolu'yu temsil ettiğini söyleyerek Bakü'de Karakol Cemiyeti ve Uşak Kongresi Heyet-i İcraiyesi adına Bolşeviklerle bir anlaşma imzalaması üzerine Mustafa Kemal Karavasıf'ı şöyle uyardı. Memlekette tek egemen heyeti temsiliyedir. Karakol ve Uşak Kongresi diye bir şey tanımıyoruz. Mustafa Kemal'in liderlik sürecine İngilizlerin de bilmeden katkısı olmuştu. 12 Ocak 1920'de açılan Osmanlı Meclisi'nde Rauf Bey başkanlığında faaliyet gösteren eski iddiatçı, yeni milli mücadeleci mebuslar, hareketin inisiyatifini Mustafa Kemal'den almak için epey çalışmışlardı. Ama 16 Mart 1920'de meclisi mebusanın İngilizler tarafından basılması ve Galatalı Şevket, Karavasıf, Ali Sait Paşa, Refet Paşa, Ali İhsan Paşa, Hacı Mehmet Paşa ve Rauf Bey gibi önemli şahsiyetlerin Malta'ya sürülmesi bu durumu köklü biçimde değiştirdi. Tutuklanmaktan kurtulan iddiatçı kadrolardan Enver'le çalışmak isteyenler Kafkaslara doğru yola çıktılar. Geri kalanlar ise Ankara'dan başka gidecek yerleri yoktu. Giderek başsız kalan iddiatçı kadroları Mustafa Kemal'in liderliği etrafında toplanmaktan başka çare kalmamıştı. Enver Paşacıların tasfiyesi. Mustafa Kemal 1921 yılının başında önce ülkedeki sol muhalefeti tasfiye ettikten sonra Moskova'ya, Anadolu Büyük Millet Meclisi hükümeti namına hiçbir surette mezun olmadıklarının Enver, Talat ve Cemal Paşalara tebliği konulu bir mektup yolladı. 15 Mart 1921'de Talat Paşa'nın Berlin'de öldürülmesi ise Talat'ın adamlarının Mustafa Kemal'e yanaşmak zorunda kalmalarına neden oldu. Geride bir tek Enver Paşa ve şükerası kalmıştı. Cemal Paşa Mustafa Kemal için bir rakip değildi. Enver Paşa'ya yakınlıkları ile bilinen Yeşil Orducuların ve Kuvayi Seyyare'nin kurucularından Çerkes Ethem Bey'in tasfiyesi ise 6-11 Ocak 1921'de 1. İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra gerçekleşti. Ethem Bey ve arkadaşları Yunanlara sığınırken Yeşil Orducular ve gıyabında Ethem Bey ve arkadaşları 9 Mayıs 1921'de çeşitli cezalara çarptırıldılar. Böylece Mustafa Kemal iktidarını biraz daha pekiştirdi. Dipnot: İsmet Bey ancak 8 Ocak 1920'de Anadolu'ya geçecekti. Ancak 10 Temmuz 1921'de başlayan yeni Yunan taarruzuyla Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalması ardından Afyon, Kütahya ve Eskişehir'in Yunan işgaline uğraması, iktidarı ele geçirmek için iyi bir fırsat yakaladığını düşünen Enver Paşa'yı cesaretlendirdi. Anadolu'ya geçmek üzere 30 Temmuz 1921'de Moskova'dan ayrılan Enver Paşa, Batum'da amcası Halil Paşa, Küçük Talat, parantez içinde Muşkara ve Doktor Nazım gibi bazı önemli iddiatçılarla 5-8 Eylül 1921'de küçük bir kongre düzenledi. Hatta İslamcı, sosyalist ve korporatist unsurların bir karışımı olan Halk Şuralar Fıkrasını kuracak kadar ileri gitti. Fakat Yunan ordusunun Sakarya'dan püskürtüldüğü haberi Enver Paşa'nın Anadolu'ya geçip liderliği ele alma hayallerine son verdi. 16 Temmuz 1921'de Mustafa Kemal'e yazdığı bir mektupta Ankara hükümetince rakip, hatta hasım sayılmasından yakınan ve hiçbir kanun sebep olmadan memleket dışına sürülmesine ilelebet tahammül etmenin çok ağır ve onur kırıcı olduğunu belirten Enver Paşa, 2 hafta sonra Türkistan'a gitmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal iddiatçı paşalar ile kendi arasındaki farkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Aralık 1921'de yaptığı konuşmada şöyle koyacaktı. Dipnot: Galatalı Şevket, Karavasıf ve Rauf Bey gibi tecrübeli istihbaratçıların tutuklanacakları belliyken meclise gitmeleri, dolayısıyla Anadolu yerine Malta'ya geçmeleri düşündürücüdür. Bu kişilerin yurt dışındaki Enver Paşa'nın İngilizlerle yaptığı temaslara fazla bel bağlayıp bağlamadıkları bilinmez. Ancak bilinen odur ki bu tutuklamalardan sonra meclisin İstanbul'da toplanmasının sakıncalı olduğunu söyleyen Mustafa Kemal haklı çıkmış, bu durum itibarını iyice artırmıştı. Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağın şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlar değiliz. Efendiler, büyük ve hayali şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın husumetini, garazını, kinini bu memleketin ve bu milletin üzerine celp ettik. Biz panislamiz yapmadık. Belki yapıyoruz, yapacağız dedik. Düşmanlar da yaptırmamak için bir an evvel öldürelim dediler. Panturizm yapmadık, yaparız, yapıyoruz dedik ve yine öldürelim dediler. Bütün dava bundan ibarettir, haddimizi bilelim. Haddini bilen Mustafa Kemal ülkede olmanın avantajıyla ipleri yavaş yavaş elinde toplarken sürgünde onun bunun himmetiyle bereket etmeye çalışan iddiaçı paşaların hayatı hazin biçimde noktalanacaktı. Özet kaynakça. Fethi Okyar Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Yayınları 1980. Erik Jean Zührer, Milli Mücadelede İddiaçılık, İletişim Yayınları 1987. Emel Akal, Milli Mücadelenin Başlangıcında Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki ve Bolşevizm, TÜSTAV Yayınları 2002. Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1988. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Cilt 1 1998, AGY, 100 Soruda Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Gerçek Yayınevi 1980. Sait Çetinoğlu, İttihat ve Terakki'den Kemalizm'e, Jön Türkler, İki Dönemi, İki Yüzü, Resmi Tarih Tartışmaları, 3 Editör, Fikret Başkaya, Sait Çetinoğlu, Özgür Üniversite Yayınları 2007, sayfa 45-96. Milli Mücadelede Kürtler. İttihat Terakki Cemiyeti'ni kuran 5 kişiden ikisi Arapkirli Abdullah Cevdet ve Diyarbakırlı İshak Sukuti Kürt'tü. Cemiyetin önde gelenleri arasında bulunan Bağdat Milletvekili ve Darülfünun Hocası Babanzade İsmail Hakkı, İslamcı çevrelerde itibar gören Darülfünun Hocası Babanzade Ahmet Naim, sosyolog Ziya Gökalp önemli Kürt aydınlarıydı. Ayrıca 1847'de ayaklanan Botan Emiri'nin oğlu Bedirhan Bey, Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Seyit Abdülkadir Bey ve Bitlisli Said-i Nursi gibi Kürt kanaat önderleri de İttihat Terakki Cemiyeti üyesiydi. İlk Kürtçe gazete 22 Nisan 1900 bin... İlk Kürtçe gazete 22 Nisan 1898'de Mısır'da yayın hayatına başlayan Kürdistan gazetesiydi. Gazete hem ekonomik hem de siyasi nedenlerle Kahire, Ceremre, Londra ve Folkestone'da yayımlandı. Folkestone ve Londra dönemlerinde Jön Türk, parantez içinde İttihat ve Terakki, gazetesi Osmanlı ile Kürdistan gazetesinin aynı matbaalarda basıldı. Osmanlı gazetesinde Kürdistan gazetesi lehine yazılar çıkması, Osmanlı gazetesinin yayın kurulu üyesi İshak Sukuti'nin öldüğünde Kürdistan gazetesinde bas sağlığı mesajı yayımlanması, Osmanlı gazetesini 1896-1898 yılları arasında yöneten Abdullah Cevdet'in ileriki yıllarda çeşitli Türk gazetelerinde Kürtçe yazılar yazmasını da eklersek, o yıllarda Türk milliyetçiliğinin amiral gemisi İttihat ve Terakki paradoksal biçimde Kürt milliyetçiliğinin gelişiminde büyük payı olan Kürdistan gazetesine destek verdiği anlaşılıyordu. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 53.